granny.
Sakat muhabbet.
Where did your husband, my granddaddy go?
Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
Where did your husband, my granddaddy go?
Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven just before you were born. And she said you are the light of my life and the beat of my heart. She said you are the light of my life and the beat of my heart. She said you are the light of my life and the beat of my heart. She said you are the light of my life and the beat of my heart.
Merhaba, Açık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2024 Çarşamba. Ben Alper Tolga Akkuş. Göç, göç etmek, aynı şehirde, ülke içinde, ülkeler arasında taşınmak son günlerin en büyük gündemlerinden birisi. Peki sakat bir birey, sakatlar nasıl göç ediyor, nasıl taşınıyor konularına bu hafta gideceğiz. Konuğumuz da Zeynep Şölen. Zeynep, Açık Radyo'ya sakat muhabbet hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
Merhaba Alper, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok mutluyum burada olduğum için. Ben bayağı sağlam bir Açık Radyo hayranıyım. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Sakat Muhabbet'te, Açık Radyo'da bence en sevdiğim İlk 3 programından biridir kesin yani. O yüzden teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
Diğer ikisi hangisi? Rakiplerimi öğreneyim bari.
Açık Gazete yani, yıllardır her sabah onunla uyandığım için. Bir de herhalde yine onun içinde Açık Bilinç diyebilirim galiba.
Şimdi Zeynep, önce biz bir konuğumuzu tanıtıyoruz dinleyicilerimize. Zeynep Şölen kimdir, ne yapmıştır bugüne kadar? Ve bir sakatlığın varsa bunu da belirtirsen sevinirim.
Tamam, tabii ki olur. Zeynep Şölen Yıldız aslında ben tam olarak. Şölen ikinci adım. 29 yaşındayım. Bir sakatlığım var, evet. Nadir görülen bir kas hastalığı aslında deneyimlediğim şey. Ama buna bağlı olarak böyle hem işte yürüyüşüm farklı, bir yürüme kısıtlılığım var. Elimi kolumu kullanma şeklim de biraz farklı. Ve yine bu kas hastalığından sebep boyum kısa epeyce bir. Ve işte hani belki biraz sonra anlatacağım şeylerin anlaşılmasını daha kolaylaştırır diye düşünerek söylüyorum. Genellikle böyle işte uzun süreler ayakta durmak, uzun mesafeleri yürümek, işte yokuş çıkmak ya da yine en çok boyun kısalığından kaynaklı olarak böyle yüksekte bulunan her şeye erişmek. Yüksek dediğim işte tırnak içinde normal insanlar için tasarlanmış olan.
Sana göre yüksek diye söylüyorum.
Evet, bana göre yüksek. Birçok şey bana göre yüksek olabiliyor. O yüzden genelde böyle yükseklikle ilgili bir erişim sorunum oluyor. Bu sakatlığımla ilgili kısım.
O hastalığın adını söyler, belki bilenler vardır dinleyenler arasında.
Evet, var. Çok söylemesi çok zor. Kısaltılması AMC diye geçiyor. Antroposis. Belki yanlış bile telaffuz ediyor olabilirim. AMC işte ortopedik hastalık falan diye yazınca, direkt AMC yazınca çıkmıyor tabii ki, çok yaygın bir kısaltma olduğu için. Ama öyle yazınca böyle fotoğraflar, bilgiler çıkıyor yani. Şey, sadece hani kendi içinde böyle bir çok fazla varyasyon olan bir hastalık olduğu için ben de böyle araştırdığımda işte bu benim falan gibi de hissedemiyorum çok fazla. Herkesin biraz farklı deneyimlediği bir hastalık ama yine de çok nadir görülen, milyonda bir görülen bir hastalık. Bir yandan akademik olarak araştırmalar yapıyorum. İşte en son geçtiğimiz Eylül'de doktoramı bitirdim Koç Üniversitesi'nde. Doktoram da bir tasarım doktorasıydı. Orada da böyle farklı engelleri bulunan bireylerin birlikte çalışma, birlikte üretme pratikleri üzerine, bunları anlamak üzerine çalıştım. Ve kullandığımız teknolojilerde bu süreçleri nasıl destekleyebilir gibi bir, işte sonunda tasarım önerileriyle geldiğim bir doktora süreciydi. Şimdi de aslında biraz daha akademik bir yoldan devam ediyorum ve post doktora, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Aslında bugün burada olmamın sebebi de bu. Bu sebeple Almanya'ya taşındım doktora sonrası araştırmalarını tamamlamak üzere. Burada da böyle bir tık daha böyle bir projeye geldiğim için müze erişilebilirliği, işte müzeler, müzede kullandığımız teknolojiler, farklı engelleri bulunan bireyler için nasıl daha erişilebilir olabilir gibi bir soru temel olarak. Bir de erişilebilir her şeyde de araştırmacı olarak çalışıyorum. Aslında doktoramdaki bu işte farklı engelleri bulunan insanların birlikte çalışma pratikleri üzerine çalışırken erişilebilir her şeyle karşılaştım. Çünkü erişilebilir her şey de böyle farklı, işte kör insanların, sağır insanların, benim gibi işte fiziksel farklılıkları olan insanların bir araya geldiği ve erişilebilirlik için işte danışmanlık veren bir sosyal girişim. Orada da tüm o danışmanlık süreçlerinde engellenen bireylerin, biz erişilebilir her şeyde engellenen bireyler diyoruz. Sen sakat bireyler diyorsun. Sakat bireylerin deneyimlerini daha iyi anlayabilmek ve işte tüm bu süreçlerimizin merkezine alabilmek için çeşitli araştırmalar yapıyoruz, işte odak gruplar, birebir görüşmeler. Bu araştırmaları yürütüyorum bir yandan erişilebilir her şeyde de. Bir de senin de artık bir parçası olduğun bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz. Yine farklı sakatlıkları bulunan insanların birbirleriyle deneyimlerini paylaşabildikleri. Bir de çocuk kitapları ile ilgileniyorum. Artık çocuk kitapları yazarıyım bile diyebilirim sanırım. Eylül'de bir kitabım basılacak. Bunun konusu da aslında hiç erişilebilirlikle ya da sakatlıkla ilgisi olmayan bir konu. Ancak olabildiğince kitabı da yine özellikle kör ve sağır çocuklar için nasıl erişilebilir yapabiliriz, nasıl o şekilde basabiliriz diye hem böyle yayın eviyle hem erişilebilir her şeyle birlikte kafa yoruyoruz bir yandan. Genel olarak bunlarla ilgileniyorum.
Şeyle tanışmadan önce sakatlık üzerine çalışıyor muydun? Sakatlıkla ilgili miydin akademik olarak? Yoksa şeyden sonra mı oldu? Onu merak ettim sen anlatınca.
Öncesinde de ilgiliydim. Çok eskiye dayanmıyor aslında bence. Çünkü böyle üniversite psikoloji ve medya ve görsel sanatlar okumuştum ben. O sırada aslında böyle çok da ilgiliydim diyemem. Birazcık kendi içimdeydim daha doğrusu. Hani böyle kendi kimliğimi anlamaya çalışmak, onu kabul etmek, işte kendimi bir sakat olarak tanımlıyor muyum? Birazcık böyle bunları düşündüğüm ve olabildiğince de diğer sakat insanlardan uzak kalmaya çalıştığım bir süreçti. Şimdi geriye doğru bakınca birazcık bunu görüyorum. Hani böyle mesela okulda böyle etkinlikler oluyordu falan. Ben bunu birazcık böyle şey buluyordum. Niye biz hani sakatız diye birlikte vakit geçirmemiz gerekiyor ki falan. Hani bunu böyle biraz etiketleyici buluyordum belki. O yüzden kaçınıyordum biraz ama sonra böyle kendi kimliğimi kabul etme sürecim sırasında şeyi fark ettim. Niye ki ya hani aslında ne güzel ortak deneyimlerimiz var. Niye bir araya gelip konuşmayalım? Bunun aslında bayağı da faydalı ve keyifli bir şey olabildiğini fark ettim. Ve daha çok hani bu bir araya gelme süreçlerinin yapısını anlamaya çalıştığım için tam o sırada da böyle üniversiteden mezun oluyordum falan. Dedim ki ben bunu hani belki bir akademik olarak mı devam etsem bu soruyu sormaya diye. Öyle olunca işte yüksek lisans doktora yine Koç Üniversitesi'nde öyle devam ettim. Tam o sıralarda da yani doktoramın ikinci yılı falandı erişilebilir her şeyle tanıştım. Ama şunu da fark ettim yani benim mesela şu an erişilebilir her şeydeki farklı sakatlıkları bulunan arkadaşlarımla çok yakınız. Hani iş arkadaşlığı dışında da. Ama hani bizi bir arada tutan şey de sadece bu alanda mücadele veriyor olmamız değil işte. Müzikte de, edebiyatta da, farklı konularda da bir sürü ilgi alanını paylaşıyor olmamız ve çok çeşitli konulardan muhabbet edebiliyor olmamız. O yüzden epey şanslı hissediyorum böyle bir topluluğun parçası olduğumdan dolayı.
Müzik arasına geçmeden akademik titrin nedir şu anda? Onu da belki söylemek istersin diye aklıma geldi. Sorayım.
Aynen şu an doktor unvanını kazanmış oldum doktoramı bitirerek. Doktora sonrası araştırmacı olarak devam ediyorum.
O zaman müzik arasına geçelim. Ne seçtin dinleyiciler için? Ne dinleyelim senin önerinle bu hafta?
Bunu bugün göç konuşacağımız için benim taşınma sürecimin arka planı gibi olan bir şarkıydı bu. Sürekli bunu dinledim tüm yolculuk hazırlıkları ve yolculuk esnasında. O yüzden bunu dinlemek tatlı olabilir diye düşündüm. Beyrut'tan Rhineland dinleyebiliriz.
Sakat muhabbet devam ediyor. Bu hafta İstanbul'dan Almanya Karlsruhe'ye taşıyan bir akademisyeni, bir sakat bireyi Zeynep Şölen Yıldız'ı konuk ediyoruz. Şimdi taşınma olayına gelelim Zeynep. 8 Mart haftasında ben EHC'yi konuk edecektim ve senle Seben'i çağırmıştım. Sen o
Evet.
zaman ya ben bu Programda olmayayım ama Alper, bir konu var. Çok benim gündemim şu anda taşınma konusu. O kadar şey yaşadım ki mutlaka konuk al beni demiştin. Mart ayında, 8 Mart'ta ve tam 2 ay sonra şu an konuğumuzsun. Bu taşınma konusunda içinden geçenleri geldi gibi bir anlat bakalım.
Valla evet, 8 Mart'ta süreç daha da acılıydı. Böyle daha geleli bir ay olmuştu Almanya'ya. Ve ilk bir ay, iki ay hani çok daha zorlayıcıydı bence. En zor günlerdi yani. Şimdi yavaş yavaş işte 3 ayı bitirmişken bir tık daha şey hissediyorum, durulmuş ve ne yaptığımı farkında gibi hissediyorum. Hani bir sakat olarak işte kendi yaşadığın şehrin içinde dahi bir yerden bir yere giderken ya da işte şehir değiştirirken hani mutlaka ben şeye bakardım mesela, hani gideceğim yer nasıl bir yer, işte görsellerini bulabiliyorsam onu anlamaya çalışırdım. Özelliklerine bakmaya çalışırdım. Hani benim için erişilebilir mi? Özellikle tek başıma gideceksem daha da çok bunları araştırmam gerekiyordu. Ya da kalacaksam mesela falan, işte lavaboya ulaşabilecek miyim? İşte duşa girebilecek miyim gibi çok temel sorunlar. Burada şeyi fark ettim en çok. Türkiye'de nasıl oluyordu bu diye. Bir yandan şöyle düşünüyordum. İstanbul'da yaşıyorum ben. Yine orada da yalnız yaşıyordum. Ve İstanbul'da da bir sürü erişilebilirlik sorunu var. Hiç erişilebilir bir şehir değil. Hani orada bir şekilde çözüyorsam, dünyanın neresine gidersem gideyim çözerim. Aşağı yukarı yaşayacağım şeyler ama aynı olur.
Taşınma yaşadın mı? Şey, semt arasında olmuş muydu hiç öyle bir şey?
Ya evet, 3 yıl önce hani annemle babamın evinden kendi evime taşınmıştım gibi bir şey olmuştu. Ama o da zaten işte Sarıyer'e taşınmıştım mesela ve okuldan dolayı çok bildiğim bir semtti ve o yüzden böyle çok yabancılık hissetmemiştim. Kesinlikle benzer deneyimler değil ama gelmeden önce ben de benzeri olabileceğini düşünüp böyle ne kadar zor olabilir ki aşağı yukarı aynı şeydir diye hayal etmiştim. Sadece tabii ki erişilebilir bir ev bulmaya çalıştım en temelinde. O da çok kolay değil. Almanya'nın belki bu konuda bizden ileride olabileceğini düşünürdüm ben ama o hiç değil. Yani gayet hiç erişilebilir ev yok. Benim şu an yaşadığım ev, hani ben mesela merdiven çıkabiliyorum işte yanında tutunacak bir şey, kol varsa. Hani full erişilebilir, tamamen aradığım gibi bir ev bulmak imkansız olacağını fark ettikten sonra artık birazcık tamam, biraz zorlasın noktasını kabul ederek ev seçmem gerekti. Bir de kedimle taşındım ben. O da bir ekstra bir zorluk ekledi. Böyle kime anlatsam hani çok kolay gelsin, bulursun herhalde falan diyorlardı. Web sitelerinin böyle bir filtresi var. İşte burada bariyer free diyorlar. İşte erişilebilir ev gibi. Ama o filtreler de bence çok iyi çalışmıyor ve çoğunlukla da tekerlek sandalye kullanan bireylerin özelliklerine uygun olarak o filtre belirtiliyor. Ama benim ihtiyacımla tekerlek sandalye kullanan birinin ihtiyacı çoğu zaman aynı değil.
Sakat deneyince sandalye kullanan algılanıyor direkt yani. Başka
evet.
Ve körü, sağırı isimleri de ayrı zaten. Onları ayırıyorlar. Sakat deneyince ortamdayken geldi ve sandalye kullanan kişi sanki fixmiş gibi bir algı da var. Bunu da aslında vurgulamak
lazım. Öyle. Bence ev sahiplerinde de böyle bir algı var çoğunlukla. Zaten hani mevzuatta zaten o filtrelerde var da. Mesela ben profilime de orada işte profil hazırlayıp böyle kendine ilgili özellikleri girmen gerekiyor. Ona da işte ben erişilebilir ev arıyorum şöyle şöyle yazdığımda. Ve atıyorum yine merdiveni olan bir eve bakmak istiyorum diye işte işaretlediğimde bana ev sahibinden şey geliyordu ama erişilebilir demişsiniz hani bu nasıl olacak falan gibi. Hani orada hiçbir detay girmene izin vermiyor senin ya. Yani. Mesela bu benim gözümde.
Erişilebilirler demez o merdivensiz basamaksız yer arıyorsun gibi algılıyorlar yani onlar aslında.
Ama aslında o benim ihtiyacımı karşılamıyor. O yüzden hani böyle bu sana bahsettiğim akademik çalışmada da çok basit bir öneri ama şeyi önermek zorunda kalmıştım. Hani filtrelerin hani detayları olsun ve hani bunu kendimiz işaretleyelim. Ben evet şunu istiyorum, bunu istemiyorum gibi. Hani bir tane erişilebilir ve bu tüm sorunu çözüyor bu filtre gibi bir şey yok. Benim için mesela erişilebilirlik çok küçük bazen detaylarda. İşte pencerenin tutacağım, açacağım yer çok yüksek mi? İşte prizler yüksek mi falan gibi. Bunlar mesela bazen evin fotoğraflarında görünmüyor ya da işte ev dik bir yokuşun üstündeyse istediği kadar içi erişilebilir olsun benim için uygun değil. Ama bu işte evin dışarısının fotoğrafını göremiyoruz çoğunlukla falan gibi. Tanıdık aracılığıyla bir evden çıkıyordu da bana böyle detaylı videolarını çektiler. Ancak öyle anlayabildim ve içime sindim.
Şu an o evden mi bağlandın sen bize? Oradan mı konuşuyorsun?
Evet, şu an o evden bağlandım.
Değil mi yani? Senin için uygun ev mi? Yine ufak tefek pürüzler
var. Var var. Kesinlikle var. Dediğim gibi girişinde merdiven var apartmanın. Zaten mutfağı hiç saymıyorum. Yani mutfağı kendim her zaman ayrı bir çözüm. Böyle işte bir yükselti platform ve rampa gibi yapmam gerekiyor. İstanbul'daki evimde de öyleydi.
Tezgah senin boyuna uygun olmuyor muhtemelen, o yüzden değil mi?
Tabii ki, aynen. İşte onu mesela İstanbul'dan taşımam gerekti falan gibi. Banyo içinde yine böyle ufak küçük tabureler aldım. Geçen gün onun fotoğrafını çekiyordum. Evde böyle 3 farklı boyda tabure var. Farklı farklı yerler için kullandım. Sadece burada şey de var bence. Hani tüm bunları sağlamak için bence herhangi bir taşınan insanın harcaması gerekenden çok daha fazla para harcamak gerekiyor. Yani bu erişilebilirliğin bu sefer de hani çok fazla maliyetli olması konusu beni gerçekten bu süreçte çok üzdü. Ve hani böyle şey gibi düşündüm. Hani keşke bunlar için başvurabileceğimiz fonlar olsa. Bu da hatta erişilebilirliğin görünmez yükü gibi bir kavram vardı şeyde, literatürde. Onu hatırlattı bana. Gerçekten hiç görünmez derken kimse tarafından aslında algılanmıyor. Sen herkes gibi taşınıyorsun gibi oluyor ama sen aslında sürenin içinde hem maddi hem manevi çok daha fazla efor koymak zorundasın ve bu tabii ki sadece sakat bireyin sorumluluğu haline geliyor. Bu da gerçekten bence zorlayıcı bir şeydi süreç içinde.
Dışında araştırdın mı sakat birisinin taşınma deneyimine dair, ne bileyim bir blog olur, bir şey olur, bir yazı olur. Aradın mı? Böyle bir şeye rastladın mı?
Evet, sonradan aradım, başta değil. Hatta dedim ki keşke bu araştırmayı baştan yapıp belki bir şekilde insanlarla kontak kursaymışım falan diye. Birkaç tane var gerçekten. Özellikle hepsi Amerika temelliydi benim gördüklerim. Amerika'dan Avrupa'ya taşınan insanlardı ikisi de. Ama orada da şeyi fark ettim. Hatta şu an bunu düşünüyorum, böyle engelli komüniteleri ya da sakat komüniteleri biraz daha yerel ya. İşte hani İstanbul'da belki, atıyorum Mersin'de ya da Türkiye'de. Hani böyle daha uluslararası ve belki hani sadece taşınmak gibi de değil, işte birkaç gün bir başka bir yere gideceksen de bazen erişilebilirlikle ilgili insanlara bir şeyler sormak istiyorsun. O yüzden acaba bu toplulukları, sakat toplulukların böyle daha ülkeler arası da iletişim kurabileceği bir noktaya nasıl getiririz, böyle belki vardır, ben ulaşamadım.
Bu engelliliğin görünmez yükü tabiri çok hoşuma gitti. Buna da eğilelim diye aklıma geldi bu arada. Literatüre kim, onun çalışan birileri vardır akademide mutlaka yani. Onun üzerine çalışan.
Evet evet, var tabii ki. Yani tabii ki engel çalışmalarından ilk olarak çıkmış. Bizim tasarım alanında da çok fazla kullanılıyor. Hani bu görünmez yükü nasıl görünür kılabiliriz? En azından bununla başlayabiliriz. Ki en azından bunu görünür kılmak belki işte bunun fonlarının sağlanmasına sebep olur gibi. Yani atıyorum akademik olarak ben sakat bir akademisyen olarak bir yerden bir yere taşındığımda işte başvurabileceğim ve benim erişilebilirlikle ilgili harcamalarımı karşılayabilecek bir fon olması işimi çok kolaylaştırırdı. Ve eminim ki bence belki birçok sakat insan, akademisyen ya da farklı alanlarda çalışan insanlar da belki bu yüzden taşınmıyorlar. Çünkü ben de ilk bir iki ay artık şey diye düşünüyordum. Hani ben bir daha asla taşınmam. Hani ya burada kalırım ya Türkiye'ye dönerim. Çünkü akademide birazcık hareket etmenizi gerekli kılan bir alan. Çünkü hani pozisyon bulmak kolay değil.
İstanbul ve Karlsruhe erişilebilir olma açısından kıyaslasana bir. Şimdi onu merak eder muhtemelen.
Çok farklı birbirinden. Sadece fiziksel tarafa odaklanacaksak Karlsruhe daha erişilebilir diyebilirim. Çünkü bir kere zaten jeolojik olarak dümdüz bir şehir. O yüzden İstanbul'un inişleri, çıkışları, yokuşları zaten başlı başına erişilebilir.
Çok küçük tabii yani, kıyas kabul edilmez belki, onu da söylemek lazım.
Evet aynen, tabii ki yani burası 300 binlik bir şehir. Ben zaten erişilebilir bir ülke bekliyordum genel olarak Almanya'yı. Hani sadece fiziksel koşul olarak da değil. Hani bir tık daha iyi, dediğim gibi hani düz olmasından kaynaklı işte kaldırımlar da, işte çok fazla yükseklik yok. İşte daha dümdüz. Ama mesela yaşamın içinde Almanya çok hala analog bir ülke. Hani bütün süreçler bir yere giderek bir şeyleri yapmanı gerektiriyor. Bir şeyleri sürekli postalaman gerekiyor. Her şey postayla geliyor falan gibi. Çok dijitalleşmemiş bir ülke. Ve bu da mesela internetini bağlatmak için işte hani Türkiye'de çoğunlukla en basitinden işte hap almak, internet bağlatmak gibi, böyle hani bir yere taşındığında temel yapacağın şeyler online olarak yapıyorsun ve geliyor gibi. Ya bu benim mesela İstanbul'da çok büyük bir kolaylığımış, bunu fark ettim. Ya da telefonla arıyorsun. Burada işte bu gizlilik, data kullanımı falan konularından dolayı her şeyin yüz yüze yazılı olarak yapılması gerekiyor. O yüzden böyle ben çoğu şeyde böyle uzun sıralar beklemek zorunda kalırken buldum kendimi. Bu analogluk işi beni biraz yordu yani. Hani dijital halletmek bir şeyleri çok daha kolaymış. Bir de telefonla da ulaşmakta zorlanıyorum. Çünkü orada da dil bariyeri devreye giriyor. Almanca da bilmediğim için. Yine dil bariyerinden kaynaklı olarak şeyi fark ettim. İstanbul'la Karlsruhe arasındaki farklardan. Yani her ne kadar şimdi iki yerde de fiziksel koşullar mükemmel değil. Ama İstanbul'da bunu nasıl daha kolay çözüyordum? Herhalde sosyal destekle, hani hem işte arkadaşlarım, ailem, bunu kastediyorum ama hem de gündelik hayatın içinde hani bir markete gittiğimde ile hani abi şunu uzatır mısın falan diyerek kolayca ne kadar çok şeyi çözüyormuşum diye fark ettim. Burada hani hem dil bariyerinden dolayı hem de biraz kültürel farklılıktan dolayı hani biraz da yabancı olmaktan kaynaklı belki benim çekinmemden dolayı bunları söyleyemiyorum. Ve burada onları söyleyemediğim için birazcık zorlandığımı fark ettim. Ve hani erişilebilirliğin belki maalesef mi demeliyim bilmiyorum. Yani fiziksel koşullar hala çok uygun olmadığı için sosyal yardıma, sosyal desteğe ne kadar hala bağlı olduğunu fark ettim. Ve İstanbul'da ne kadar çok sorunumu böyle çözüyormuşum da burada çözemiyorum. Burada çözemeyince bu bana biraz daha görünür olmaya başladı. Sakat insanlar bağımsız olsunlar ama böyle bir şey baskısı da var ya böyle. Yani hiçbir şey sormamalıymışsın, hiçbir destek olmamalıymış hayatın içinde.
Kendime yetinirim, yanlış algısı aslında o.
Evet yani kimse...
Olmasan bile birilerine ihtiyacın var. Sakat kalaklı bir şey değil bu zaten, onu söylemek lazım.
Aynen, kesinlikle, ama bence sakat olduğunda mesela benim üstümde, ben kendi üstümde böyle baskı hissediyordum. Hayır, sormayacağım falan gibi. Yani son yıllara kadar sonra bunu açtığımı düşünüyorum da. Özellikle yalnız yaşamaya başladıktan sonra İstanbul'da hani böyle zaten Sarıyer'de küçük bir yer, hani herkesi tanıyorum nereye gidersem ve herkes beni tanıyor ve böyle hani daha ben sormadan bir şeyi uzatıyorlar falan gibi bir
mahallenin kızı Zeynep'ken şimdi
aynen.
Yabancı Zeynep oldun orada yani.
Evet, şeyi anlatıyorum hep mesela, oradaki manav abi benim en çok işte 2-3 sıra böyle sebzeleri diziyor. İşte ben 2-2 sıraya uzanabiliyorum, sonraki sıralara uzanamıyorum. İşte benim en çok aldığım sebzeleri aşağı katlara dizmeye başlamış mesela, bunu böyle takip edip. Bir noktada ben her şeyin önümde olduğunu fark etmiştim, sonra onu konuşmuştuk onunla falan. Şimdi burada tabii ki öyle bir şey yok yani.
Bu hafta Zeynep Şölen Yıldız'lı konuğum. İstanbul'dan Kastriye'ye göç eden bir akademisyen. Son olarak neler söylemek istersin?
Belki şey söyleyebilirim. Hani senin de söylediğin gibi bunu daha önce yazmış insanlar, paylaşmış insanlar var mı diye sormuştun ya. Onu çok da bulamadığımda fark ettim. İşte yine deneyim paylaşmama ne kadar önemli bir şey olduğunu. O yüzden işte bizim hem erişilebilir her şeyde oluşturmaya çalıştığımız topluluk, hem senin böyle bir program yaparak işte insanların farklı farklı konulardaki deneyimlerini topluyor olman, işte benim o programı dinleyip kafamda bir ışık yanıyor olması ya da birinin belki bu programı dinledikten sonra yine taşınmakla ilgili bir şey düşünürken belki kafasında bir şeyin açılmış olması ya da bunu belki bir gün bana ulaşıp sorabileceğini biliyor olmak önemli şeyler gibi geliyor bana. Hatta yani en önemlisi buymuş gibi hissettim bu süreçte. Yani daha çok böyle topluluklarımız olsun, daha çok deneyim paylaşalım ki bir şeyler daha kolay olsun. Hani bir yandan fiziksel koşulları, teknik koşulları iyileştirmeye çalışırken bir yandan da bunun içinde olabildiğince sanırım birbirimize destek olabiliyor olmak işimizi kolaylaştıracak.
Çok çok sağ ol konuk olduğu için Zeynep. Kolaylıklar diliyorum sana Almanya'da.
Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Bu hafta Zeynep Şılan Yıldızlı konuğumuz. Bu arada destekçiler hep ben söylerim. İnanın hatırlıyordur. Geçen bölümde söylemedim geçen hafta. Çünkü yeni yayın döneminde destekçi listesiyle ilgili güncelleme varmış. Hatice Karateke'ydi bir hafta önceki destekçimiz. Bu haftayı da öğrenmedim. Öğrenince söyleyeceğim. Çünkü ben çok önemsiyorum destekçilerin isimlerini. Ve kesinlikle. İlk bölümden beri hepsinin adı da bende kayıtlı. Bir hafta sonra gene burada buluşmak üzere ve sakatlığın başka penceresinden size ulaşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.